Ayrım 4.
Bu kadar kuzeyde ne kurbağa ne de solucan yaşamayacağını biliyordu oysa. Bakmadığı su birikintisi kalmadı. Boşu boşuna her birini didik didik aradı. Alacakaranlık bastırdığında bu birikintilerden birinde tek başına yüzen küçük bir balığa rastladı. Omuzuna dek suya daldırdı kolunu ama balık kaçıverdi. Bu kez iki elini birden daldırdı, dipteki balçığı karıştırdı. Heyecandan eli ayağı dolaştığı için suya düşüp beline kadar ıslandı. Su öylesine bulanmıştı ki balığı görmek olanaksızdı. Duruluncaya dek beklemek zorundaydı. Su bir kez daha bulanıncaya dek sürüp gitti bu kovalamaca. Ama durulsun diye beklemedi. Tenekesini çıkarıp birikintideki suyu boşaltmaya başladı. Başlangıçta çılgınca bir hızla çalışıyordu. Suyu öylesine yakına savuruyordu ki sular yeniden çukura doluyor, yetmezmiş gibi üstü başı da sırılsıklam kesiliyordu. Neden sonra serin kanlı davranmaya ve daha dikkatli çalışmaya başladı. Oysa yüreği göğsünden fırlayacakmışçasına küt küt atıyor, elleri tir tir titriyordu. Yarım saat sonra havuz hemen hemen boşalmıştı. Öyle ki bir tenekelik su bile kalmamıştı. Ama balık malık yoktu ortada. Adam taşlar arasında gizli bir geçit buldu. Balık buradan bitişikteki daha büyük bir su birikintisine kaçmıştı. Hem de öyle bir su birikintisine ki gece gündüz çalışsa suyunu yine de boşaltamazdı. Böyle bir geçitin varlığını bilseydi daha işin başında onu bir taşla tıkar, böylelikle de balığı yakalamış olurdu. Aklından bunları geçirerek ıslak toprağın üstüne oturdu. Önce için için, sonra kendisini kuşatan acımasız ıssızlığa karşı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve uzun bir süre sarsıla sarsıla hıçkırdı durdu. Ateş yaktı, içi ısınsın diye sıcak su içti. Sonra bir gece önceki gibi yatağını kayaların üstüne serdi. Yaptığı son iş kibritlerin ıslanıp ıslanmadığına bakmak ve saatini kurmak oldu. Battaniyeler sırılsıklam ve yapışkandı. Ayak bileği acı acı zonkluyordu. Gel gelelim adamın aklı fikri yalnızca aç oluşundaydı. Bölük porçuk huzursuz uykusunda akla gelebilecek en nefis yemeklerle donatılmış şölen sofraları gördü. Uyandığında iliklerine dek üşüyordu. Hastaydı. Güneş yoktu. Toprak ve gökyüzü daha da koyu kurşuni bir renge bürünmüştü. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Yağan ilk kar tepeleri beyazlatıyordu. Adam ateş yakıp su kaynatırken hava daha da ağırlaşmış ve ağarmıştı. Yağmurla karışık sulu kar yağıyordu. Kar tanecikleri önceleri yere düşer düşmez eriyordu ama zamanla lapa lapa yağmaya başladı. Toprağı örttü, ateşi söndürüp kuru yosunları berbat etti. Yükünü sırtlanıp ne yöne olursa olsun yola koyulması için bir işaretti bu. Küçük sırıklar ülkesiyle Bill'le Dizzy Irmağı kıyısındaki kovukta ters çevrilmiş kayıkla ilgilenmiyordu artık. Tüm benliğine egemen olan şey yemek yemek fiiliydi. Çıldırasıya açtı. İzlediği yön önemli değildi artık. El verir ki yol vadi tabanından ayrılmasın da nereye götürürse götürsün aldırmıyordu. Karların altını yoklayarak sulu böğürtlen arıyor, sazları kökleyerek ilerliyordu. Ama pek tatsız tutsuzdu bu seferki yumrular. Hiç de doyurucu değildi. Ekşi bir ot buldu. Hepsini yedi. Çok az bulabilmişti. Çünkü küçücük bir ottu. Bir iki parmak kalınlığındaki kar tabakası altında bile rahatlıkla gizlenebiliyordu. O gece ateş mateş yakamadı. Sıcak su da içemedi. Battaniyesinin altına büzüldü. Açlığın o yarım yamalak uykusuna daldı. Kar soğuk bir yağmura dönüşmüştü şimdi. Damlalar yukarı bakan suratına çarptıkça sık sık uyanıyordu. Gün doğdu. Kurşuni, güneşsiz gün. Yağmur dinmişti. Açlığın şiddeti geçmişti. Yiyecek tutkusu yatışır gibi olmuş, açlık duygusu körelmişti. Gerçi midesinde bir sancı vardı ama bu pek rahatsız etmiyordu onu. Daha mantıklıydı şimdi. Küçük Sırıklar ülkesi ile Diz Irmağı kıyısındaki kovuk yeniden kurcalamaya başlamıştı kafasını. Battaniyelerden birinin artığını şeritler halinde parçalayarak kanayan ayaklarını sarıp sarmaladı. Burkulan ayak bileğinin sargısını iyice sıkılaştırdıktan sonra o günkü yolculuk hazırlıklarıyla uğraştı. Sıra yükünü denk yapmaya gelince geyik derisi heybeyi düşünerek uzun süre bocaladı, en sonunda onu da yanına aldı. Yağmur karları eritmiş, yalnızca tepelerin dorukları beyaz kalmıştı. Güneş açınca pusulası ile yönünü saptadı. Kaybolduğunu anladı. Önceki günlerde dalgınlıkla belki de fazla sola sapmıştı. Şimdi bu sapmayı kapatabilmek için izlemesi gereken asıl yönden bir parça sağa kayarak yürümeye başladı. Açlık sancıları gerçi pek şiddetli sayılmazdı ama gittikçe gücünün tükendiğini fark etti. Böğürtlen toplarken ya da saz koparırken sık sık durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ağzında bir acılık vardı. Dili şişmiş, sanki tüylerle kaplıymış gibi kupkuruydu. Yüreği zorlanıyor, göğsü sıkışıyordu. Birkaç dakika yürüyünce güp güp güp diye çarpmaya başlıyor, sonra bunaltıcı, baş döndürücü bir sancıyla birlikte çarpıntıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Öğle üzeri büyük bir su birikintisinde iki tane sazan balığı buldu. Suyu boşaltmak olanaksızdı ama adam daha serin kanlıydı şimdi. Bu yüzden de teneke kovasıyla balıkları yakalamayı başardı. Serçe parmağından daha büyük değildiler ama zaten o da çok aç değildi. Karnındaki sancı gittikçe hafifleyip azalmıştı. Midesi uyukluyor gibiydi sanki. Balıkları çiğ çiğ yedi. Güçlükle, dikkatle çiğniyordu. Yeme işini yaparken yalnızca mantığının buyruğuna uyuyordu. Canı yemek istemiyordu ama adam yaşamak için yemesi gerektiğini biliyordu. Akşam üzeri 3 tane sazan balığı daha yakaladı. İkisini hemen yedi, üçüncüsünü kahvaltı için sakladı. Güneşin kuruttuğu yosun parçalarıyla ateş yakarak su kaynatıp ısındı. O gün ancak 10 mil yol almıştı. Ertesi gün ise yüreğinin izin verdiği ölçüde yürüdüğü için topu topu 5 mil gidebilmişti. Midesi hiçbir rahatsızlık vermiyordu. Uyumuştu sanki. Yabancı bir ülkedeydi şimdi. Üstelik geyikler ve kurtlar da bollaşmıştı. Issızlığın içinde sık sık uluyuşlarını işitiyordu. Bir ara yolu üzerinde 3 kurtun koşuştuğunu gördü. Başka bir gecenin sabahında mantığının sesini dinleyerek geyik derisi heybenin sırın bağcıklarını çözdü. Heybenin aşık ağzından sel halinde altın tozları ve külçeler döküldü. Altınları kabaca ikiye böldü. Yarısını bir battaniye parçasına sarıp taşlar arasına gizledi. Öbür yarısını ise yeniden heybeye koydu. Son battaniyesini de şeritler halinde kesti. Ayaklarına sargı olarak kullanmaya başladı. Silahına kıyamıyordu bir türlü. Çünkü Diz Irmağı kıyısındaki oyukta fişekler vardı. Sisli bir gündü ve bugün açlığı daldığı uykudan yeniden uyanmıştı. Çok bitkindi. Üstelik başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Sık sık tökezleyip yere yuvarlanmak olağandı artık. Bir keresinde sendeledi ve bir kuş yuvasının üstüne düştü. Yuvanın içinde yumurtadan yeni çıkmış daha bir günlük 4 yavru vardı. Birer lokma bile olamayacak kadar mini mini canlılar. Adam aç kurt gibi yavruları diri diri ağzına attı. Dişleri arasında yumurta kabuğu kırar gibi kıtır kıtır yedi. Yavruların anası çığlık çığlığa haykırıyor, adamın çevresinde dört dönüyordu. Tüfeğiyle vurarak kuşu yakalamak istedi ama hayvan kaçtı. Bunun üzerine taş atmaya başladı. Nasıl olduysa oldu ve fırlattığı taşlardan biri kuşun kanadını kırdı. Hayvan kırık kanadını sürükleyerek seke seke koşup kaçarken adam da ardına takılıp kovalamaya başladı. Küçük yavrular karnını doyurmak şöyle dursun, iştahını daha da körüklemekten başka bir işe yaramamışlardı. Sakat ayak bileğiyle hoplaya sıçraya koşmaya çalışıyor, taşlar fırlatıyor, ara sıra boğuk çığlıklar atıyor, kimi zaman usul usul koşuyor, yere kapaklanınca sabır ve inatla doğrulup kalkıyor ya da başı dönüp de gözleri kararır gibi olunca elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Bu kovalamaca onu vadinin ucundaki bataklığa sürükledi. Buradaki ıslak yosunlar üzerinde bir takım ayak izleri çarptı yüzüne. Besbelli ki kendi ayak izleri değildi bunlar. Olsa olsa bir yılın izleriydi. Ama şimdi durup da inceleyemezdi onları. Çünkü ana kuş kaçtı kaçıyordu. Hele kuşu bir yakalasın, sonra dönüp incelerdi elbet. Ana kuşu yormuştu ya, kendisi de adam akıllı bitkin düşmüştü. Kuş soluk soluğa yatıyordu. Adam da 3-4 adım ötesinde, sürünemeyecek denli yorgun argın bir halde, ölü gibi uzanmış yatıyordu. Adam biraz dinlenip de kendini toparlar gibi olunca, kuş da kendine geldi ve adamın aç eli daha ona uzanmaya kalkmadan hoplaya zıplaya kaçıverdi. Böylece kovalamaca yeniden başlamış oldu. Sonunda gece karanlığı bastırdı ve kuş kaçıp gitti. Adamın ayakta duracak gücü kalmamıştı. Sendeledi, sırtındaki yükle birlikte yüzü koyun yere kapaklandı ve yanağı yarıldı. Düştüğü yerde uzun süre kalıp gibi yattı kaldı. Sonra yan döndü, saatini kurdu ve ta sabaha dek oracıkta öyle yattı. Sisli bir gün daha. Son battaniyesinin yarısını ayak sargısı için harcadı. Bill'in izini bulamamıştı ama aldırmıyordu. Açlığın dizginleri durmadan ileri sürüyordu, yönetiyordu onu. Yalnız bir tek şeyi merak ediyordu. Bill de mi yolunu yitirmişti acaba? Öğleye doğru ağır yükü belini bükmeye başlamıştı. Altınları yeniden ikiye böldü ama bu kez yarısını yere döktü. Öğleden sonra öbür yarısını da fırlatıp attı. Şimdi yanında kala kala yarım battaniye, teneke kova ve tüfek kalmıştı. Kendini bir sanrıya kaptırmıştı. Son bir kurşunu kaldığından hiç kuşkusu yoktu. Hemen oracıkta şarjörde duruyordu da her nasılsa gözünden kaçmıştı işte. Öte yandan şarjörün boş olduğunu da biliyordu. Ama sanrı ille de bir kurşun daha var diyor, üsteledikçe üsteliyordu. Bir türlü yakasını bırakmayan bu düşünceyle saatlerce savaştı. Sonunda baktı ki olacak gibi değil, tüfeği açtı ve bomboş olduğunu gördü. Sanki kurşunu orada bulacağına gerçekten inanmış gibi derin bir düş kırıklığına uğramıştı. Yarım saat kadar ya ilerlemiş ya ilerlememişti ki sanrı yeniden hortladı. Yeni baştan kıyasıya bir savaşa tutuştu ama sanrı hala direniyordu. En sonunda onu başından savmak ve yanıldığını kendi kendine kanıtlamak amacıyla tüfeğin mermi yatağını bir kez daha açtı. Ara sıra kafasını başka şeylere taktığı da oluyordu. Tıpkı bir robot gibi yürüyor, garip düşünceler ve uçarı görüntüler beynini kurtlar gibi kemiriyordu. Ama gerçek dışına yaptığı bu düşsel gezintiler kısa sürüyordu. Çünkü açlık sancıları onu sık sık gerçeğe geri getiriyor, ayıltıyordu. Bir ara düşler evreninde yaptığı bu gezintilerden birisinde öyle bir görüntüyle karşılaştı ki az kalsın bayılacaktı. Sallandı, sendeledi, düşmemek için bir sarhoş gibi sağa sola yalpa vurdu. Önünde bir at duruyordu. Bir at! Gözlerine inanamıyordu. İçinde parıltılar uçuşan, şimşekler çakan yoğun bir sis bulutu kaplamıştı gözlerini. Görüntüyü silip uzaklaştırmak için gözlerini ovuşturdu ve bunun bir at değil de kocaman bir boz ayı olduğunu gördü. Hayvan düşmanca bir ilgiyle kendisini süzüyordu. Farkında olmaksızın tüfeğini omuzlayıp hayvana doğrulttu. Sonra indirdi. Kalçasında asılı duran av bıçağını cicili bicili kınından çekip çıkardı. Baş parmağı ile bıçağın ağzını yokladı. Keskindi. Ucu da sipsivriydi. Üstüne atılıp öldürecekti ayıyı. Ama küt küt küt diye çırpınmaya başlayan yüreği son anda uyardı onu. Derken hızlandıkça hızlandı atışlar. Alnı çelikten bir kıskaçla sıkıştırılıyordu sanki. Beyni bulandı, üzerine bir sersemlik çöktü. Az önceki gözü kara yüreklilik bir anda derin bir korkuya bırakmıştı yerini. Böylesine bitkin bir durumdayken ya hayvan tutup da saldırırsa? Dimdik durarak kendine gösterişli bir hava verdi. Bıçağı sımsıkı kavrayarak gözlerini ayıya dikti. Ayı iki adım yaklaştı, gözdağı verircesine homur homur homurdandı. Eğer adam kaçsaydı kovalayacaktı ama adam kaçmadı. Korkunun yol açtığı bir yüreklilikle canlanmıştı şimdi. O da yaşama sıkı sıkıya bağlı olan ve yaşamın en derin köklerinde yatan korkuyu müthiş hırıltılarla dile getiriyordu. Ayı afallamıştı. İki ayağı üzerinde dimdik duran ve kendisinden korkmak şöyle dursun, korkutucu homurtular çıkaran bu yaratık karşısında kıyıya çekildi. Adam kılını bile kıpırdatmadan öylece dikiliyordu. Tehlike geçinceye dek heykel gibi durdu. Sonra bir titreme nöbetine tutularak ıslak yosunların arasına yığıldı. Bir parça kendine gelir gibi olunca yeniden yola koyuldu. Ama şimdi de yepyeni bir korku düşmüştü içine. Yiyecek eksikliği yüzünden ölmek korkusu değildi bu. Onu asıl korkutan şey vahşice öldürülmek. Yaşamak için canını dişine takarak verdiği bu savaşta gücünün son zerresi açlığa yenik düşmeden önce paramparça edilerek öldürülmekti. Kurtlar vardı. Uluşları ıssızlığın dört bir yanına yayılıyor, yansıları havada elle tutulur bir tehlike ağı örüyor ve sanki rüzgarın şişirdiği bir çadır duvarını tutarcasına ellerini ileri uzatan adam bu ağı geriye iterken buluyordu kendini. Ara sıra yolunun üstünden 2-3 kurdun geçtiği de oluyordu. Ne var ki adama sokulmuyorlardı pek. Saldırmayı göze alacak kadar kalabalık değillerdi çünkü. Üstelik avlanması daha kolay olan ve kendilerine öyle uzun boylu karşı koymayan rengeyikleriyle ilgileniyorlardı şu anda. Oysa şu iki bacağı üzerinde dimdik yürüyen garip yaratık onları tırmalayıp ısırabilirdi. Akşam üzeri kurtların avlandığı yerde bir takım kemikler çarptı gözüne. Bu kalıntılar daha yarım saat öncesine dek zıp zıp zıplayan, koşup bağıran, cap canlı bir geyik yavrusuydu. Kemikleri incelemeye koyuldu. Hücreler ölmemişti henüz. Adam akıllı sıyrılmış, üzerlerinde et met bırakılmamıştı. Pembeydiler, pırıl pırıl da parıldıyorlardı. Gün sona ermeden belki kendisi de bu duruma düşecekti. Demek yaşam buydu ha, boş ve geçici bir şey. Acılı olan yaşamdı yalnızca. Ölümde acı macı yoktu. Ölmek uyumaktı. Duraklama, dinlenme demekti ölüm. Öyleyse ne diye boyun eğmiyordu sanki ölüme? Ama fazla kafa yormadı bu konuda. Yosunların üzerine uzandı, ağzına aldığı kemiğin pembe renkli yaşam zerreciklerini emmeye başladı. Tıpkı bir anı gibi hafif ve uçucu olan şu tatlı et lezzeti deli ediyordu onu. Kemiği çeneleri arasında çatır çatır çiğnemeye başladı. Kimi zaman kemik, kimi zaman da dişleriydi kırılan. Sonra kemikleri taşla ezdi, un ufak edip yuttu. Bu arada telaşından parmaklarına da vurduğu oldu. Ama taşın altında ezilen parmaklarının pek de öyle acı vermeyişi şaşırttı onu. Derken yağmurlu, karlı günler geldi. Artık ne zaman konaklayıp ne zaman yola koyulduğunu bilemez olmuştu. Gündüz olduğu kadar geceleri de yürüyordu. Nereye düşerse hemen oracıkta dinleniyordu. İçinde yavaş yavaş can çekişmekte olan yaşam alevi ne zaman çırpınır ve ölgün ölgün titreşirse o da o zaman sürüne emekliye yola koyuluyordu. Bir insan olarak özellikle bir çaba harcıyor değildi artık. Onu ileri sürükleyen içindeki yaşamın ta kendisiydi. Ölüme bir türlü boyun eğmek istemeyen yaşama hırsıydı. Acı çekmiyordu. Sinirleri körelmiş, tüm duyarlılıklarını yitirmişti. Zihni korkunç görüntüler, tatlı düşlerle doluydu. Ama yine de toplayıp yanında taşıdığı geyik yavrusunun ezik kemik kalıntılarını yalayıp yutmaktan geri durmuyordu. Artık tepelerden, yollardan geçmiyor, geniş bir vadide akan büyük bir dereyi bilinçsizce izliyordu. Ne bu dereyi görüyordu, ne de vadiyi. Yalnızca düşsel görüntüler bürümüştü gözlerini. Ruh ve vücut yan yana yürüyor ya da emekliyordu. Ama onları birbirine bağlayan bağ ha koptu ha kopacak kadar incelmişti. Kendini toparlamış olarak uyandığı zaman kayaların üstünde sırt üstü yatıyordu. Güneş sıcak ve parlaktı. Uzaklardan geyik yavrularının bağırtıları geldi kulağına. Yağmur, kar ve rüzgar hayal meyal aklındaydı. Ama yakalandığı fırtınanın 2 gün mü, 2 hafta mı sürdüğünü bilemiyordu. Canlandırıcı güneş ışınları üstüne başına yağarak bitkin düşmüş bedenini tatlı tatlı sarıp sarmalarken bir süre kımıldanmadan yattı kaldı. Güzel bir gün diye düşündü. Belki nerede bulunduğunu saptayabilirdi. Acılı bir çabayla yana döndü. Aşağısında geniş ve durgun bir ırmak vardı. Daha önce nasıl olmuş da görmemişti? Hayret doğrusu. Onca zamandır rastladığı tepelerin hepsinden daha çıplak ve daha alçak tepeler arasından geniş büklümlerle kıvrıla kıvrıla dönüşünü gözleriyle ağır ağır izledi. Sonra yavaş yavaş, hiç heyecanlanmadan, olağan bir ilgiyle bu ilk kez gördüğü ırmağı ufuk çizgisine doğru izledi. Parıltılı bir denize döküldüğünü gördü. Hala heyecan duymuyordu. Olacak şey değil diye düşündü. Bu olsa olsa bir görüntü ya da seraptı. Yo, seraptan çok görüntüye benziyordu. Karma karışık zihninin bir oyunu olmalıydı. Parıldayan denizin ortasına demirleyen şu gemi de yanıldığını kanıtlamaya yetiyordu zaten. Bir an için gözlerini yumdu. Sonra yeniden açtı. Garip şey, hala duruyordu görüntü. Hiç de garip yanı yoktu bu işin. Çok iyi biliyordu ki çorak toprakların ortasında ne deniz olurdu ne de gemi. Biliyordu bunu. Tıpkı boş tüfeğinde kurşun bulunmadığını bildiği gibi. O anda hemen arkasında boğuk bir hırıltı işitti. Yarı aksırık yarı tıksırık karışımı bir sesti bu. Bitkin düştüğü ve tüm vücudu kas katı kesildiği için usul usul öbür yanına dönmeye çalıştı. Yanında yöresinde hiçbir şey göremedi. Sabırla beklemeye koyuldu. Derken aksırık tıksırık karışımı sesi bir kez daha işitti. Tam o sırada 10 adım kadar ötesinde 2 kayanın arasında boz renkli bir kurt kafası çarptı gözüne. Hayvanın sivri kulakları daha önce gördüğü kurtlarınki gibi dimdik değildi. Gözleri de çapaklı ve kanlı kanlıydı. Başı güçsüzce ve umutsuzca öne sarkmıştı. Gün ışığından kamaşan gözlerini 1/2 kırpıp duruyordu. Hasta gibiydi. Adam kendisine bakarken yine aksırıp tıksırdı. En sonunda bu gerçek işte diye düşündü. Az önce bir takım görüntülerle kaplı olan dünyanın gerçek yüzünü görmek için öbür yanına döndü. Ama deniz hala pırıl pırıl parıldıyor, gemi belirgin bir biçimde açık seçik görülüyordu. Bütün bunlar gerçek miydi yoksa? Gözlerini yumup uzun süre düşündü. Sonra birdenbire anlayıverdi işin aslını. Kuzeydoğu yönünde Dizzy Divide'ın ötesine uzanmış ve gele gele Coppermine Valley'e gelmişti. Demek bu geniş ve durgun ırmak Coppermine ırmağıydı. Şu parıltılı denizde Kuzey Buz Denizi. Bu gemi de Mackenzie'nin ağzından doğuya, epeyce doğuya açılmış bir balina gemisiydi. Ve şu anda da Coronation Körfezi'ne demirlemişti. Hudson's Bay Kumpanyası'nın çok eskiden gördüğü o haritasını anımsadı. Her şey apaçık ortada ve akla uygundu artık.